Gündem dışı.
Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle?
Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum.
Kurumlar da önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
Gündem dışı.
Gündem dışından merhabalar, ben Serhat Sarı Sözen. Yine bir pazar günü canlı yayında gündem dışında sizinle birlikteyiz. Bu programımızın iki konuğu var ama tek konu var diyebiliriz. İnsanı ele alacağız aslına bakarsanız. İlk kısımda Ayşe Bilge Selçuk, Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk stüdyo konuğum. İkinci kısımdaysa Mirza Tazegül program konuğum olacak. Ayşe Tazegül'ün uzmanlık alanı ebeveyn danışmanlığı birçok alanla birlikte. Ama bütün bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serhat Bey.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. İnsan her koşulda Ayşe Bilge Selçuk'un üstünde konuşacağımız esasında eseri. Ama bunun dışında da yaptığı birçok işler var. Bu arada ebeveyn danışmanla ilgili bir düzeltme yapacağız sanıyorum. Yapacak mıyız?
Ebeveyn danışmanlığı yapıyorum. Ebeveyn psikologluğu yapıyorum. Nasıl bir düzeltme yapacağız? Yani akademisyenim aslında. Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim.
Evet.
16-17 yıldır. Ve buna ek olarak klinik psikolojide de uzmanlaştım. Ve ebeveyn psikologluğuna da başladım.
Evet, hayırlı olsun. Kutluyoruz sizi. 1971 yılında Ankara'da doğduktan sonra TED Ankara Koleji ve sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi evet. geliyor. Lisans, yüksek lisans eğitimlerini burada tamamladıktan sonra. Burada demin düzeltme derken mikrofon kapalıydı sizin. Bir şey söylemek istediğinizi düşündüm, o yüzden dedim. Yoksa düzeltilecek bir şey yok. Buyurun.
Hayır yani bir şey söylemek yok. Istemedim.
Tamam, evet. Süper. Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünü konuğumuz dereceyle bitirdikten sonra gelişimsel psikoloji doktorasını Melbourne Üniversitesi'nde tamamladı. Oraya özel bursla gitti değil mi?
Evet, karşılıksız bir bursla.
Evet.
Genellikle asistanlık karşılığı ya ders asistanlığı ya araştırma asistanlığı karşılığında bir burs verilir. Benimkisi hem diğer burslara göre daha yüksek meblağ olan bir burstu hem de karşılıksız burstu.
Evet, o Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki derecenizle ilgili evet, sanıyoruz bu.
Evet, hem yüksek lisans hem lisans derecelerimin yüksek olması ve yaptığım yüksek lisans tezimin çok yeni bir konuda olması ve oradaki araştırma konumun çok beğenilmesi herhalde buna sebep olmuştur diye düşünüyorum.
Evet. Avustralya'da akademik çalışma için çok iddialı bir ülke, yani çok uzak bir ülke değil mi? Hani İngiltere ya da hadi Amerika uçak seferlerinden dolayı da sıklığından evet. dolayı belki tercih edilebilir ama Avustralya'da dünyanın gerçekten deyim yerindeyse öteki tarafı. Nasıl bir yaşantıydı Avustralya'daki evet. zorluklarıyla birlikte?
Çok haklısınız Serhat Bey. Hele o zaman iyice uzaktı.
Yani,
ve şeyi de hesaba katarsanız yani internetin daha yeni kullanıma açıldığını ve akıllı telefonların olmadığını, yani cep telefonu vardı ama çok sınırlıydı ve iletişim de gerçekten zordu. Yani Avustralya'ya gitmek büyük bir karar elbette, fakat Melbourne Üniversitesi çok iyi bir üniversite. Yani tabii. dünyanın ilk 30 üniversitesi arasında psikolojide özellikle iyi ve benim çalışmak istediğim konuda yani çocuk psikolojisi,
gelişimsel psikoloji
evet. ve mizaç ve ebeveynlik etkileşimleri konusunda dünyadaki en iyi hocalardan biri o üniversitedeydi. Onun için Melbourne Üniversitesi'nde
Anne Sanson'la
çalıştım. Evet.
Bu arada ilginç, tıp bilimleriyle de siz çalıştınız. Normalde edebiyat fakültesi değil mi? Ya da fen edebiyat fakültesi olarak geçer, eğitim bilimi olarak geçer ama evet, sizin çalıştığınız Melbourne Üniversitesi'ndeki bölüm tıp fakültesiyle iç içe olan, ona bağlı olan bir bölüm.
Çok haklısınız. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlıydı Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nde.
Amerika'da da öyle midir?
Hayır, bölümüne göre değişir aslında. Benim doktoramı aldığım üniversitedeki psikoloji bölümü nöropsikoloji, klinik psikoloji ve gelişimsel psikoloji ağırlıklıydı. Yani elbette sosyal psikoloji de vardı. Ama çok daha az, yani hem sosyal psikoloji daha az hem eğitimsel psikoloji çok daha azdı ve bölümün yapılanmasından ve araştırmalarından dolayı tıp ve sağlık bilimleri fakültesine bağlıydı. Bu elbette yani bölümün yaklaşımıyla ilgili her üniversitede farklı bir fakülteye bağlı olabiliyor. Bazı üniversitelerde fen edebiyat fakültesine bağlı. Avustralya'da da öyle.
Felsefi yanıyla ilgili, bakış açısıyla ilgili herhalde. Yani evet. bunun felsefi yanı ağır basan bir alt dal olarak görüldüğü yerlerde farklı. Ama bunun bizatihi sağlıkla ilgili değerlendirildiği yerlerde farklı sanıyoruz. Bir de siz orada Aile Çalışmaları Enstitüsü Direktörü ve Avustralya Mizaç Projesi'nin baş araştırmacısı, biraz önce söylediğimiz Anne Sanson'la çalışmışsınız.
Evet.
Bu proje, Mizaç Projesi neymiş diye bir baktığımızda 2400'den fazla bebeğin gelişimlerinin ve psikolojik sağlıklarının 35 yıl boyunca takip edildiği, kişisel, ailesel ve çevresel unsurlarının da yine psikososyal gelişimine etkilerin incelendiği bir proje.
Evet, çok büyük bir projeydi.
Bu çok büyük bir, 35 kaç yıllık bir proje?
Evet, çok büyük bir projeydi ve 5 sene kadar ben de orada araştırma asistanlığı yaptım. Anne'le beraber çalışmış olmak benim için gerçekten büyük bir şanstı. Çok şey öğrendim. Yani mizacın ve sosyal gelişimin, çocuk ve ergenlikteki sosyal gelişimin sadece ebeveynlikten kaynaklanmadığını, elbette ki pek çok çevresel unsurdan etkileniyor sosyal gelişim. Çocuğun her türlü gelişimsel özelliği aslında ebeveynlikten ve çevreden etkileniyor ama bunlar tek başına etkili değil. Çocuğun doğuştan getirdiği bazı özellikler var. Mizaç özelliği dediğimiz özellikler. Evet. Bunlara dair fikrimiz çok az, bilgimiz çok az. Yani lisansta da, yüksek lisansta da, psikolojide çok yer verilen, derslerde yer verilen bir konu değildir mizaç konusu. Hele hangi mizaç özelliklerinin hangi ebeveynlikten en fazla yarar görebileceği hiç incelenen, yani ele alınan konular değil psikolojide. Hele o zaman iyice azdı. Fakat bu, biliyoruz ki çok önemli. Bugün biliyoruz çok önemli olduğunu. İşte benim böyle bir şansım oldu. Yani bu konudaki en önemli uzmanlardan biri olan Anne Sanson'la çalışmak bir şanstı.
Evet, uzmanlık alanı olarak saydıklarınız arasında çocuk mizacı geliyor sizin.
Evet.
Onun demek ki temelleri oradaki hocayla çalışmanızla ilgili. Yine ebeveyn çocuk ilişkisi, ebeveynlik, ebeveyn çocuk ilişkisi, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim, çocuk ve ergen psikopatolojisi.
Evet.
Ayşe Bilge Selçuk'un uzmanlık alanlarından sadece burada birkaçıydı. Yayın süresi süresince konuşabileceklerimizden birkaçıydı. Ayşe Bilge Selçuk şu an 2003 yılından bu tarafa da Koç Üniversitesi'nde çalışıyor. Psikoloji bölümünde öğretim üyesi. Profesör olarak atanmanız yakın bir tarihte sen, çünkü çok genç bir hocamızsınız.
Çok teşekkür ederim. 48 yaşındayım. Çok genç sayılmam ama geçen sene yapıldı profesörlük atamam. Evet, yani hani bilimsel yayınlarımın nitelik ve nicelik olarak çokça olduğu söylenir. Meslektaşlarım tarafından da sağ olsunlar, ama işte bazı koşullardan dolayı gecikebiliyor bunlar. Geçtiğimiz sene bir sene oldu.
Evet. Araştırmalarınızı siz insan gelişimi ve psikolojisine dair farklı konuların yurt içi ve yurt dışındaki uzmanlarla işbirliği halinde incelendiği bir laboratuvarda sürdürüyor musunuz? Evet. Çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarıymış. Koç Üniversitesi'nde mi bu yoksa?
Koç Üniversitesi'nde. Evet.
Bir de sizin birlikte yürüttüğünüz başka bir şeyiniz daha var, işiniz daha var. Evet. Nişantaşı'nda olan başka bir yer var. Orada değil laboratuvar.
Şimdi çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarı sizin de söylediğiniz gibi Koç Üniversitesi'nde bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yürüttüğümüz, öğrencilerimle hem lisans hem yüksek lisans öğrencilerim, hı hı, hem de meslektaşlarımla beraber araştırmalar yürüttüğümüz, evet, yayınlar, bilimsel çalışmalar yaptığımız bir laboratuvar. Fakat tek ilgim elbette bununla ilgili değil. Yani ebeveynliğe dair bilgimi, çocuğun mizacına dair bilgimi yararlı hale de getirmek istedim. Çünkü bu bilgi çok önemli bir bilgi. Gelişimsel psikopatoloji, demin sizin de söylediğiniz gibi Serhat Bey, uzmanlık alanlarımdan biri. Yani nedir gelişimsel psikopatoloji? Psikopatoloji nasıl gelişiyor? Çocuklarda, ergenlerde kaygı bozuklukları, kaygı problemleri, dikkat güçlükleri nasıl gelişiyor? Depresif duygular, davranım bozuklukları, yıkıcı karşı gelme problemi dediğimiz işte saldırganlığı da içeren davranım bozuklukları nasıl gelişiyor? Hangi yaşlarda ne yapmak gerekiyor bunların önlenmesi için? Eğer arttıysa nasıl bunların azaltılması mümkün? Ebeveynler ne yapabilirler? Ailede ki bazı şeyler bu sorunlara sebep oluyorsa bunlar nasıl çözülebilir? Gelişimsel psikopatoloji tamamen bununla ilgili. Yani klinik psikoloji bir problem ortaya çıktıktan sonra onun terapi yöntemiyle çözülmesini hedefliyor. Gelişimsel psikopatoloji ise daha problem ortaya çıkmadan ya da daha çok hafif düzeydeyken bir psikoterapiye ihtiyaç duymaksızın bazı değişikliklerle, ebeveyn davranışlarındaki bazı değişikliklerle nasıl bir fark yaratabiliriz? Bununla ilgili onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu bilgilerin uygulamada da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için ebeveyn danışmanlığına başladım. Geçtiğimiz sene kortopsikoloji çok iyi bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Çok ehil, alanında çok yetkin psikologların çalıştığı bir merkez. Göztepe, Erenköy ve Nişantaşı'nda 3 şubesi var. Ben daha çok danışanlarımı Nişantaşı'nda görüyorum.
Evet. Şimdi bir de insana güven veren de bir şeyiniz var, havanız var. Tabii akademik geçmişinizin ötesinde insanlar onu arıyorlar. Yani hani bilginin de ötesinde, evet, ben iç dünyamı açabileceksem karşımdaki kişi bana huzur vermeli. Öyle de bir hocamızın da tarafı olduğunu da söyleyeyim dinleyicilerime.
Sağ olun, teşekkür ederim.
2015 yılında Queensland Üniversitesi size onursal kıdemli araştırmacı unvanı vermiş.
Doğru, evet, verdi. Evet, bu ve bunun bu benim için çok onurlandırıcı bir ödül, bir unvan. Çünkü dünyanın öbür tarafındaki bir üniversite, gerçekten o da çok iyi bir üniversitedir. Queensland Üniversitesi hem genel olarak çok iyidir, hem de psikoloji alanında dünya çapındaki üniversitelerden biridir. Araştırmalarımın, yaptığım çalışmaların değerli bulunduğuna dair önemli bir bilgi, önemli bir farkındalık benim için. Ben gelişimsel psikopatoloji çalışmalarımı sadece işte bu danışmanlık merkezlerinde uygulamalı hale getirmedim. Aynı zamanda çocuk yetiştirme kurumlarında, çocuk esirgeme kurumunda yetişen, yaşayan çocuklarla yaptığım araştırmalar var. Göçmen çocuklarla yaptığım araştırmalar var. Otizmli çocuklarla yaptığım araştırmalar var. Bütün bunların hepsi herhalde değerli bulundu bir arada diye düşünüyorum. Evet. Benim için mutluluk verici.
Şimdi Ayşe Bilge Selçuk'un 70 makalesi, kitap bölümleri, birçok gazete, dergi yazısı, 200'ün üstünde kongre bildirisi var ama bir de şu an hani bu programda ilgimi çeken ve bizi Ayşe Bilge Selçuk'a bağlayan kitabı İnsan Her Koşulda.
Evet.
Şimdi birçok makaleniz, bildiriniz var ama sizin halka indiğin ya da daha doğrusu halkın okuyabileceği mi desek, yani akademik çalışmanın akademik dışında olmayan ilk kitap sanki, değil mi bu?
İlk kitabım.
Birçok şeyiniz var tabii, yayınınız var. Bunu burada hani konuşmaya gerek yok. Çocuğun mizacına uygun ebeveynlik de mesela dışarıdan insanların da alıp belki okuyabileceği. Öyle mi? O da öyle olacak.
Evet, o da bir sonraki kitabım. Yani çocuğun mizacına uygun ebeveynlikle ilgili yazılar yazıyorum. Hı-hı. Fakat bunları bir kitap halinde henüz birleştirmedim. Bir ana babalık Kur'an ve araştırma diye bir kitabım, kitabın editörlüğünü yaptım. Evet. Aynı zamanda yazarlarından biriyim. Bu Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı o kitap. Ama o sizin de dediğiniz gibi akademik bir kitap.
Evet.
Daha ziyade meslektaşlar ve halka öğrenciler
sizi
için.
Sizi buluşturan, yani profesör unvanınızı böyle bir kenara bırakıp atıp sizin kitap kapağında en azından.
Evet, evet.
Ayşe Bilge Selçuk olarak çıktığınız ama kitabı aldıktan sonra bu kitabın yazarı da önemli, ünlü bir hocaymış denilen kitap.
Teşekkür ederim.
Sizin İnsan Her Koşulda kitabı. O bahsettiğimiz diğer kitap da İş Kültür Yayınları'ndan sonbaharda çıkacak mı? Düzeltelim.
Öyle düşünülüyordu fakat henüz yayın evine karar vermedim.
Tamam, peki. Onu o zaman şey yap, biz fazla araştırdık. Bu arada Ayşe hocanın aldığı Haklısınız. Ödülleri, eserleri filan biz onunla konuşup da bize gönderin demedik. Biz bulduk, o yüzden de hata
çok
da varsa düzeltilecek
ederim.
Şeyler.
Estağfurullah, rica
söyleyelim.
Ederim. Çok değerli, gerçekten çok araştırmışsınız, pek çok bilgiye ulaşmışsınız. Ben de çok teşekkür ederim size.
Rica ederim.
Için.
Yani bir takım bilgilerde hatalı olabilir. Sebebi bu bilgileri doğrudan birinci elden Ayşe Hanım'dan almış olmamanız.
Ben bundan dolayı çok mutluyum. Gerçekten yayın evleri bu destek yayın evinden çıkan İnsan Her Koşulda kitabı için de söz konusu. Pek çok yayın evi vardı o kitabı da basmak isteyen. Ben destek yayın evinden çıkartmayı istedim. Gerçekten de iyi bir tercih oldu. Bundan sonraki kitabım için de henüz kararımı vermedim. Ama sizin de söylediğiniz gibi Serhat Bey, yani bilgiyi anlaşılabilir bir dilde, herkesin okuyabileceği bir dilde paylaşmayı çok önemsiyorum. Bunu Bilim Akademisi Onursal üyesi Yona Kucuradi'nin de söylediği gibi bilgi sadece bilimsel bilgi değildir. Yani fakat bilimsel bilgi de çok önemlidir. Bilimsel yöntemlerle elde etmediğimiz bilgi de çok önemlidir. İnsan Her Koşulda kitabı benim psikoloji araştırmalarına dayanarak veriyle yazdığım bir kitap. Ama buna ek olarak elbette insana dair felsefenin de sunduğu çok önemli bilgiler vardır. Mitolojinin, masalların, hikayelerin, edebiyatın bize sunduğu bilgiler var. Bütün bunları bir araya getirerek insanını irdelediğim, kendime göre anlatmaya çalıştığım, insanın doğasını, yapısını anlatmaya çalıştığım bir kitap oldu. Bilimsel yayınlarım da çok kıymetli. İnsan Her Koşulda benim için her zaman ayrı yere sahip bir kitap olacak.
Evet.
Çünkü ilk kitabım.
Akademik dünya dışındaki sizin ilk kitabınız
ilk
değil
kitabım.
Mi? Onu söyleyin.
Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk yazmasını istemedim kapakta. Çünkü bu bir bilimsel mecra değil.
Evet.
Yani ben profesör olabilirim ama bilimsel bir mecra, bilimsel bir yayın yapmıyorum. İnsana dair tüm bilgilerin de bilimsel nitelikte olması gerekmiyor. Bunun da sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyorum.
O kitaptaki ama tabii metinlerin oluşmasında işte Melbourne'e giden Ayşe Bilge Selçuk olmasaydı, Koç Üniversitesi'ndeki elbette laboratuvarlarda ki olmasaydı, olmasına da imkan yoktu. Onu da söyleyelim.
Elbette. Bilimsel yani bir form, çok kuvvetli bir formasyonum var.
Tabii.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de öyle. Yani ve Melbourne Üniversitesi'nde de öyle. Onun üstüne mutlaka Koç Üniversitesi'ni de eklemeliyiz. Yani Koç Üniversitesi'nin çok kuvvetli bir bilimsel temeli, bilimsel yaklaşımı, bir formasyonu vardır.
Hep baştan beri öyleydi zaten.
Baştan beri öyleydi. Evet.
İnsanı insan yapan aklı kadar kalbidir de İnsan Her Koşulda kitabının alt başlığında çıkan ifade. Bunu biraz düşünmek lazım tabii, üstünde durmak. İnsanı insan yapan aklı kadar kalbidir de vurgusu.
Evet.
Bu kitabın zaten ana bizi ne okuyacağımızı anlatan teması. Evet. İnsanın yaşam yolculuğu zorludur. Tıpkı çocukların hızla boy attıkları gelişme dönemlerindeki büyüme ağrıları gibi, psikolojik gelişmede de zorlanma büyümeyi beraberinde getirir. Zorlanma yoksa gelişmede sınırlıdır diyor.
Doğru.
Profesör Selçuk.
Evet, yani hakikaten çocukluk çok önemli insanın şekillenmesinde, insanın olacağı şeyde çocukluk deneyimleri çok önemli, ama gelişim ve değişim yaşam boyu sürüyor Serhat Bey ve gerçekten zorlu bir şey. Yani yaşam insanı pek çok sınavlarla test ediyor, pek çok ödevlerle aşması gereken. Kitapta şunun da ayrıştırmasını yapıyorum. Hayatta kalmakla yaşamak arasındaki fark.
Hmm.
Yani hangi canlıya siz biraz ışık, biraz su, biraz besin verseniz o canlı hayatta kalır ve hatta büyür.
Hmm.
Büyümekte bir mesele yok. Hayatta kalmakta da bir mesele yok. Ama hayatta kalmakla yaşamak aynı şey değil. Ve büyümekle yetişmek ya da gelişmek de aynı şey değil. Yani fiziksel bir şeydir büyümek, ama siz bu gerçekten yetişiyor musunuz, gerçekten gelişiyor musunuz? Her değişim gelişim değildir. Yani değişimin hepsi olumlu bir yönde olmaz, o zaman gelişim de olmaz. Ve işte pek çok konuda zorlanıyoruz. Eğer biz yaşamaktan korkup kendimizi belli bir alanla, belli sınırlı yaşantılarla sınırlandırırsak, o zaman işte evet, yani hayatımızı idame ettiririz, bir şekilde hayatta kalırız, yaşlanırız ve ölürüz bir şekilde. Elbette bütün canlılar gibi, ama gerçekten canlı bir yaşantımız olmuş olur mu? Olmaz. Yani acıdan evet, acı verici olabilir bazı deneyimler. Bunu da kitapta söylüyorum ve çok da önemsediğim bir şey bu benim. Ama acı yaşıyor olmak, yani üzüntülü deneyimlerimiz olmuş olması bizi hayattan, yaşamaktan alıkoymamalı. Hı hı. Yani insan kalbini her zaman açık tutmalı bütün üzüntülerine ve olabilecek bütün acılara rağmen. Çünkü içinde çok güzel ve sevinçli şeyler de barındırıyor yaşam.
Hmm.
Yaşamı hakkıyla sürdürmek lazım. Büyüme ağrıları, işte onu söylüyorum kitapta. Gerçekten buna da çok gönülden, içtenlikle inanıyorum. Yani hatırlarsınız, siz de kendinizden de hatırlarsınız. Ergenlik öncesinde bir dönem vardır. Böyle bir boy atma dönemi. Ve o dönemde büyüme ağrıları olur.
Fiziksel değil belki.
Fiziksel büyüme ağrıları da olur. Yani peki, eklemlerimizde, bacaklarımızda büyüme ağrıları olur. Ve hatta bazen ağlatacak kadar da ağrılı olur o
dönem.
Evet. Ve annemizi çağırırız, deriz ki ya anne çok ağrıyor bacağım, çok ağrıyor bileklerim, gösteririz. Annemiz de der ki bize, ya canım bu büyüme ağrısı, geçecek. Gerçekten de geçer ve ertesi hafta bir bakarsınız ki boyunuz uzamış. Herkes size der ki ya boyun ne zaman uzadı senin? Gerçekten eklemlerimizdeki o dayanılmaz ağrıların sebebi uzuyordur kemikler.
Evet.
Yani gerçek yaşamdaki gelişme de değişme de böyle bir şey Serhat Bey. Yani çok acılı ve üzüntü verici yaşantılarımız olabiliyor, ama bunların hepsi bizi geliştiren şeyler.
Evet. İnsan her koşulda kitabında insana dair tabii her şey var. Çünkü Ayşe Bilge Selçuk'un da dediği gibi insan bazen çocuk, bazen anne, bazen baba, bazen isyankar, korkularına kapılan ve şiddete yönelen bazen, yine bazen rehberlik eden, destan yazan, empati de şefkate de ona dair yine. Şartlar değişir, düşünceler, duygular, tepkiler değişir. Her deneyim değişim yaratır ancak insan her koşulda insandır diyor.
Evet, yani hepimizin içinde çocuk da var, her daim var. Yani çocuk dediğimizde sadece belli bir yaştaki işte 18 yaş altı yasal olarak, daha gelişimsel olarak da bakarsanız işte 15 yaş. Yani çocuk sadece bununla sınırlı bir şey değil. Her yaştaki insanın içinde, yetişkinlerin de içinde bir çocuk var. Zaten o çocuk tarafı kaybetmemek lazım. Hı hı. Ya ihtiyarlıkta da kaybetmemek lazım. Yaşam sevinci dediğimiz şey o çocukluktur. Yani insanın çocuk doğasıdır. O neşeli ve oyun oynamayı seven doğa, çocuk doğasıdır. Bunu kaybetmemek lazım. Bunun yanında bir yetişkin tarafı da vardır insanın. Daha aklı selim, sağduyulu, aklı başında düşünen ve karar alan. Bir de ebeveyn tarafı vardır. İşte hep akıl veren, ders veren, bir şeyleri düzeltmeye çalışan, yönlendiren, bu da anne baba tarafı. Bütün bunların hepsi insanda var ve kendine en iyi diyen, en empatik diyen, insanın içinde bile bir gölge taraf var. Yani karşınızdaki insan biri sizi üzdüğü zaman içinizden ona cevap vermek, karşılık vermek gelebilir. Siz de onu üzmek isteyebilirsiniz. Hmm. Onun canını acıtacak bir şey söyleyebilirsiniz. Bazen kendi ağzınızdan çıkan ya da yaptığınız davranışa baktığınızda kendiniz bile şaşırırsınız. Ya ben bunu nasıl yaptım? Yani fevri bir şekilde, çok düşünmeden. Çünkü canınız yanmıştır. Hmm. Şimdi canınız yandığı zaman kendinizi tutmanız ve o işte içinizdeki cevap vermek isteyen tarafı çıkartmamanız, bastırmanız ciddi bir şey istiyor, irade istiyor. Yani o gölge taraf herkesin içinde var. Bunu tanımak lazım ve bununla baş etmek için de aslında sürekli bir farkındalığı yüksek bir çaba içinde olmamız gerekiyor. İnsanın pek çok isteği var. Pek çok duygusu var. Yani belki kıskançlık buna dair, yani başkalarına özenmek buna dair. Yani insanın yapısı çok karışık ve bütün bunları kabul edersek aslında, yani öfke gibi, sevinç gibi, mutluluk gibi, üzüntü gibi bazı duygularımız olduğunu işte bu kabul edersek, işte kıskançlık gibi, imrenmek gibi, yani bunlarla baş etmemiz o zaman çok daha mümkün. Herkes başkasını eleştirirken çok cömert, kendini eleştirmeye geldiğinde bazen kendini gerçekçi görmekten çok uzak. Benim her zaman söylediğim şey bu. Yani hayatta kontrol edebileceğiniz tek bir kişi var, o da sizsiniz. Hmm. Kimseyi kontrol edemezsiniz, sadece kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ve siz ne kadar iyiyseniz belki çevreniz de o kadar iyi oluyor. Hmm.
Hmm. Tüm zayıf yanlarına rağmen, yani insanın insan olmak için gösterdiği çabadan bahsediyor şu an Ayşe Bilge Selçuk. Tıpkı İnsan Her Koşulda kitabında olduğu gibi, hangi sorulara cevap alınmış basın bülteninden bakıp sonra kitabın içindeki o deniz kızı hikayesine geçmek istiyorum. İnsanı insan yapan özellikler neler? İnsan neyi neden yapar? Bebeklikten başlayan, hatta kuşaklar arası devam edebilen eğilimler insan gelişimini nasıl etkiler? Olumsuz yaşantıların getirdiği döngü nasıl kırılabilir gibi sorulara da cevap bulabilmiş olacak dikkatli okur.
Evet, İnsan Her Koşulda kitabının birkaç bölümü var, 5 bölümü var. Evet. Bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı devam ediyor. Fakat her birinde belli bir temayı daha derinlemesine, daha geniş ele alıyorum. bu sorulara okurların cevap bulması mümkün. Evet. Yani okurlarsa elbette çok memnun olurum. Şimdi bir kitabın çok satması önemli değildir Serhat Bey. Ama insan hani kitabı niçin yazar ve yayınlar? Okunmasını istediği için. Yani satılma, çok kitap alıyoruz ama aldığımız kitapları ne kadar okuyoruz ondan çok emin değilim. Yani bu okuma alışkanlığıyla yani kitap alma alışkanlığımız birbiriyle paralel mi? Dilerim okunur. Hmm. Beğenilmesi de ayrı bir mesele. Elbette ki beğenilmesini de isterim.
Bu arada dördüncü baskı yaptı sanki kitap.
Dördüncü baskıya girdi. Evet, bu hafta çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda kitabı ısmarlayıp bulamadığını söyleyenler oldu. Stokta olmadığına dair de bilgiler geldi online almak isteyenlerden.
Bu kısa sürede dördüncü baskı çok iyi. Bir adaşınız Ayşe Kulim bu kadar çok baskı yapıyor. Bir de siz yapmış oldunuz.
ne mutlu bana. Ayşe Kulim'in kitapları kadar bir gün kitaplarımı satarsa tabii çok memnun olurum.
Şimdi hemen not aldığım kısma bakayım. İzninizle. Evet. Şimdi en az 20 yıldır psikoloji üzerine çalışan biri olarak yakından biliyorum. İnsanın sağlıklı ve iyi olmasında, tatmin edici bir hayat yaşamasında çocukluk yılları ve çocuğun ilişkileri çok önemli. Bu kitabın içinde de bu konulara, çocuğun gelişimine, psikolojisine, dünya ile kurduğu bağ ve yetişkinlerin dikkat etmesi gerekenlere dair bölümler ve çokça bilgi var. Ama klasik anlamıyla bir ebeveynlik kitabı değil bu kitap. İnsanla ilgili bir kitap olduğu vurgusunu görüyoruz. Kendi olmayla başlayan, kendi olmayla biten, toplum içinde insan, insan ilişkileri içinde, kendi içinde insan var bu kitapta. Aklı ve kalbiyle insanın içindeki şefkat, korku, öfke, ahlak, insanın her yaşta hayati olan ihtiyaçları, istekleri, kavgası ve çözüm arayışı var. Sizin giriş kısmından aktarmış olduğum dinleyiciye ne var sorusundan bir cevap olarak bunu söylemiş olalım. Şimdi bir masal var, Ariel masalı.
Evet.
Değil mi? Bu masal ne için? Beğenilmek, kabul edilmek için neleri yapabileceğini iki kişi, deniz kızı ve prens üzerinden anlatır diye sürdürüyorsunuz. Kitapta da, kitabın başında da güzelce bu deniz kızı hikayesine yer verilmiş. Sizden dinleyelim mi böyle?
Memnuniyetle Serhat Bey, teşekkür ederim. Şimdi tanışmadığım bir okurum bana bir mesaj yazmıştı kitapla ilgili. Demişti ki kendi olmakla başlayan, kendi olmakla biten bir kitap bu.
Evet.
Hiç düşünmemiştim öyle olduğunu ama bunu duyunca dedim ki gerçekten ne kadar doğru bir saptama. Kendi olmakla başlayan, kendi olmakla biten bir kitap insan her koşulda. İşte ilk kısımdaki kendi olmak meselesini ele aldığım bölümde Deniz Kızı'nın dersi.
Hı hı.
Deniz Kızı'nın dersinde Ariel masalını anlatıyorum. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır, bir Deniz Kızı masalı vardır. Yani Deniz Kızı bir gün fırtınalı bir günde prensi boğulmaktan kurtarır. Ve onu kıyıya kadar sürükler ve çok güzel, gerçekten çok onun tanınması, etrafta da öyle tanınır, çok güzel ve tatlı sesiyle tanınır denizler ülkesinde. O tatlı sesiyle bir şarkı söyler prensle ve prens gözünü açtığında karşısında Ariel'i görür. Fakat işte baygındır ve deniz kızı Ariel prense aşık olur fakat yapabileceği hiçbir şey yoktur. Gerisin geriye işte sulara dalarak kendi deniz altı ülkesine gider. Prensin de arkadaşları gelir o sırada, prensi kurtarırlar. Fakat Ariel işte o kadar aşık olmuştur, o kadar hayrandır ki onun yanında olmak ister. Prensin yanında olmak ister fakat gelin görün ki ayakları yok. O bir insan değil, kuyruğu var. Kuyruğu olduğu için de karaya çıkamıyor. Ne yapacak? Yani cadıyla bir pazarlığa girişir. Denizler cadısıyla bir pazarlığa girişir. Der ki denizler cadısı, bir şey istiyorum. Bunun karşılığında evet sana ayak vereceğim ama onun karşılığında sesini istiyorum. Ve razı olur Ariel. Ayakları artık vardır ve güzel, hoş bir genç kadın olarak karaya ayak basar ve prensin yanına gider. Fakat prens Ariel'i hiç tanımaz. Tanımaz çünkü kadın konuşamıyordur. Hmm. Yani Ariel artık konuşamıyor. Bırakın hani o ona şarkı söyleyen o tatlı sesi duymak, konuşamayan bir kadın evet ona benziyor ama bu o değil diye düşünür. Şimdi burada iki şeyini birden, bunu simgesel olarak düşünürsek, iki şeyi birden kaybeder Ariel. Ayaklarını ve sesini. Hmm. Yani insanı insan yapan, insanın duruşunu belirleyen iki şeydir. Ayaklar ve ses. Ayaklar duruşumuzla ilgili. Hı hı. Ses konuşmamız, söz yani yine duruşumuzla ilgili. Bizi biz yapan şeyler. Dolayısıyla Ariel beğenilebilmek için kendini kendi yapan iki temel özelliğinden vazgeçmiştir. Hı hı. Tek istediği şey budur. Hı hı. Prens beni beğensin. Hı hı. Şimdi bunun gerçek hayatta çokça karşılığı vardır. Demin size sözünü ettiğim bu karanlık taraf var ya, o denizler cadısı dediğimiz insan, yani o varlık aslında dışarıdaki bir varlık değil, bizim kendi içimizdeki varlık. Yani biz insanlar bizi beğensin diye bizim özümüzü oluşturan özelliklerimizden vazgeçiyoruz. Onlar yokmuş gibi yapıyoruz. Onları saklamaya çalışıyoruz. Diğer insanlara benzemeye çalışıyoruz ki bizi sevsinler, bizi beğensinler, bizi aralarına kabul etsinler. Hı hı. Kendilerinden biri yapsınlar. Gruplarının bir parçası olarak bizi kabul etsinler. Hı hı. Kendimizi o zaman değerli hissediyoruz. Yani bizim özümüz aslında, o özümüzü koruyabilsek ve o özümüzle beraber değerli olduğumuz ortamlarda olsak aslında gerçek karşılıklı sevgi ve kendimizi tamamlamamız, gerçekleştirmemiz ve anlamlı ilişkiler kurabilmemiz ancak böyle mümkün. Bakın anlamlı bir ilişki de kuramıyor zaten Ariel. Hı hı. Prensle ve prensin arkadaşlarıyla anlamlı bir ilişki de kuramıyor. Burada şunu söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasını istemem. Yani insan gelişmek için uğraşmamalı, değişmek için uğraşmamalı demek istemiyorum. Ama kendi olduğu şeyi saklamamalı, kendi özüne aykırı, sırf beğenilmek için, sırf kabul edilmek için, sevilmek için kendi özüne aykırı da davranmamalı. Ariel masalını bunun için çok önemsiyorum.
Evet. Aynı şeyi söyleyen iki kişiden farklı grupta yer alana sempatiyle bakılır ama kendi grubunda olan tehdit olarak görülür. Aynı grupta farklı konuşan biri tehdittir. Artık kimliğinden emin olunmayan, ne yapacağına güvenilmeyen birisidir o. Bir hain, hain değilse ne kadar dost olduğu şüpheli biri. Grubun aykırı sesi diğer grubun üyesinden daha kötü, tekinsiz bulunup dışlanır. Bu da yine kitapta işlediğiniz konulardan bir başkası.
Bu tamamen bilimsel araştırmalara dayanarak yazdığım bir paragraf Serhat Bey. Gelişimsel psikolojide ve sosyal psikolojide bunu gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var. Çok prestijli bilimsel dergilerde yayınlanan psikoloji araştırmaları bunlar. Şunu gösteriyor. İç ve dış grup ayrımı yapmaya çok kuvvetli bir eğilimimiz var. Yani kim benden, kim benden değil. İnsan zihni bu şekilde oluşuyor. İnsan zihni bu şekilde işliyor ve buna göre gruplar oluşturuyor. Yani bunu çok farklı şekillerde gerçek hayatımızda da görüyoruz. Bizi dinleyenler şöyle bir düşünürlerse, yani mesela en basit takımlar, işte Beşiktaşlar, Galatasaraylar, Fenerbahçeliler ya da işte belli bir parti, politik partiye, siyasi partiyi destekleyenler, öbür siyasi partiyi destekleyenler, sağcılar, solcular, işte Rizeliler, Sivaslılar, Ankaralılar, İstanbullular, hemşerilik ve bütün bu bilgilerle biz bir homojenlik, yani insanların birbirine benzediğini varsayıyoruz ve aynı değerleri, aynı hedefleri destekliyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim size. Yani maçta bir haksızlık yapıldıysa diyelim ki bir Fenerbahçe Galatasaray üstünden örnek vereyim çünkü ben Beşiktaşlıyım. Yani Fenerbahçe'ye bir haksızlık yapıldıysa mesela bunu bir Galatasaraylı'nın söylemesi zordur. Yani Fenerbahçeliler bunu söyleyebilirler ama Galatasaraylılar tam tersini iddia ederler. Derler ki hayır, haksızlık yoktu. Orada gerçekten ofsayt vardı mesela. Derga. Ama bir Galatasaraylı eğer ya gerçekten Fenerli'ye haksızlık yapıldı diyorsa eğer, bütün Galatasaraylılar döner ona şöyle bir bakarlar, sen ne diyorsun? Hı hı. Yani bunu gerçek hayatta da çok görüyoruz. İnsanlar gruplar oluşturuyorlar ve o gruplara mutlak itaat ve sadakat bekliyorlar. Hı. Yani siz yanlış olduğunu bile bile bazı şeyleri söylemiyorsanız o gruptan dışlanıyorsunuz. İşte bütün problem burada. Yani ve bu ayrışmayı beraberinde getiriyor. Gruplar arasındaki farklılıklar giderek keskinleşiyor. Ve biz birbirimizi olduğumuzdan daha farklı görmeye başlıyoruz. Halbuki o kadar farklı değiliz. Yani bu özellikleri biz kendimiz, kendi grubumuza atfediyoruz. Sınırları keskinleştiriyoruz. Aradaki uçurumu büyütüyoruz. Bu ayrılık duygusu, ayrılık algısı büyüdükçe de birbirimizden uzaklaşıyoruz. Halbuki tam tersi. Yani kitapta bunu anlatıyorum aslında uzun uzun. Hepimiz iyi olmadan birimizin iyi olması mümkün değil. Yani bunun sebepleriyle açıklıyorum. Bilimsel araştırmalara dayanarak açıklıyorum. Diyorum ki hiçbirimiz bir kapsülde yaşamıyoruz. Evet. Yani kimse ayüsü alfada yaşamıyor. Benim grubum daha iyi olsun, öbürü daha kötü olsun umurumda değil. Demek fevkalade yanlış ve gerçekçilikten çok uzak. Çünkü hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz.
Peki grupçuluğun çok egemen olduğu toplumlar sizce neden besleniyor? Yani neden grupçuluk bir takım toplumlarda biraz fazla etkin rol oynuyor?
Şimdi grupçuluk aslında belki pek çok toplumda var. Ama izlediğinizi tahmin ediyorum. Belki bizi dinleyenler de izlemişlerdir. Bunun tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Joker filmi. Benzeri başka filmler de çekildi son zamanlarda. Bu filmlerde hep işlenen şey şu, yani bu çok avantajlı, sosyal ve ekonomik olarak daha avantajlı ailelere doğan çocuklar, değil mi? Hep böyle gidiyor hayatları. Öyle okullarda okuyorlar, daha ayrıcalıklı okullarda okuyorlar. Daha işleri, gelirleri vesaire ve daha zor durumda olanları görmeden, onları yok sayarak yaşamlarına devam ediyorlar. Ama işte bu sürekli ezilme, dışlanma, aşağılanma küçümsenme hali insanın kolay kolay baş edebileceği ve sağlıklı olmaya devam ederek kabul edebileceği bir durum değil. Yani o mutlaka sağlığa zarar veriyor. Hem psikolojik sağlığa hem fiziksel sağlığa. Ve insanda öfke doğuruyor. Saldırganlığa sebep oluyor. Elbette ki, çünkü bir adaletsizlik var burada. Bir hakkaniyetsizlik var. Ve en nihayetinde işte yolları bir yerde kesişiyor. Yani ya bir tren vagonunda kesişiyor. Yolda kesişiyor. Ya aynı evde işte biri hizmetçi, temizlikçi olarak çalışırken öbürü ev sahibiyken kesişiyor. Her şeyin temeli sevgi aslında. Yani biz bu ayrıştırmalar var. Yani herkes kendi başına iyi olabileceğini ve birbirinin üstüne basarak yükselebileceğini düşünüyor. Rekabetçiliği çok teşvik eden bir dünyada, giderek de arttı bu, bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir şey pompalanıyor sürekli. Ben daha iyiyim, ben daha iyiyim. İşte kulüpçülük bunun için var. Kulüpleşme dediğimiz şey bunun için var. Kendinden olanı her zaman kayırma ve ona öncelik verme mesela. Bunların hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Ama orada işte o liyakat dediğimiz şeyi orada kaybediyoruz. Ve adalet duygumuz kaybediyoruz. Evet. Yani insan tarafımızı kaybediyoruz. Çok yani ciddi problem.
Sporda gerçekten her alanda var. Yani Barcelona'yı destekleyenlerle, evet, Real Madrid'i destekleyenler gibidir. Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı, evet, destekleyenler belki ama evet, yani hayatın her alanında da bir grupçuluk olması biraz belki hani bizim toplumumuzda, evet, biraz çok ön plana çıkmış sanki diye düşünüyorum. Bu arada sevgili dinleyenler, Ayşe Bilge Selçuk'un İnsan Her Koşulda kitabından böyle ara ara bakıyoruz. Tabii ebeveynlik Ayşe Hanım'ın çok güçlü olduğu bir alan, çocuklar çok güçlü olduğu bir alan. Buradan bir iki satır okuyayım ve sözü Ayşe Bilge Selçuk'a bırakayım. Bilinmezler ve tehlikelerle dolu bu dünyada, onu koruyup yani çocuğu koruyup kollayacak anne babası olmadan çocuğun hayatta kalması mümkün olabilir mi diye soruyor. Ve sonrasında da ebeveyn gücünü, kendisini seven ve kaybetmekten korkan çocuğun bu zayıflık ve çaresizliğinden alır diye de sürdürüyor.
Evet, yani ebeveynler çocuklarının doğal olarak yani
gücünü buradan alması biraz gücünü buradan geldi, alması enteresan.
Bu insanın en büyük sınavlarından biridir Serhat Bey. Yani sizden güçsüz olan, sizden zayıf olan ve size muhtaç olana nasıl davrandığınız. Bu sınav çocuğunuz varsa çocuklarla başlar. İhtiyarlayan anne babanız varsa onlarla ilişkinizde devam eder. Bir hayvan, işte evinizde kedi köpek varsa, hatta evinizde gezinen böcekler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir engelli, bir otizmli, Down sendromlu bir çocuğunuz, yeğeniniz, bir akrabanız varsa, yani sizden güçsüz ve size muhtaç olan birinin bakımı ve yetiştirilmesinde sizin ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli olduğunuz, onun iyiliğini ne kadar gözettiğiniz, her insanın bir şekilde yaşamının bir zamanında karşısına çıkan bir sınavdır. Çocuklarla ilişkili olarak özellikle ben bunun çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Çok doğallıkla, aslında çok sevgiyle, çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey ama çocukların şöyle bir özelliği vardır: çok zorlayıcılardır. Hiçbir şey bilmiyor. Ne konuşmayı biliyor, ne yürümeyi biliyor, ne yemek yemeyi biliyor. Sürekli zorluyor, karşısındakini zorluyor, uyumuyor, ağlıyor, sürekli bir şeyler istiyor. Ve insanın hayattaki en insanı zorlayan ve tahammülünü azaltan şeylerden biri. Yani anne babalar kendilerinde farklı bir tarafı geliştiriyorlar anne babalık sırasında. Yani tahammüllü olmayı, sabırlı olmayı ve kendisini bu kadar yoran, hatta zorlayan, üzen, sözünü dinlemeyen küçük bir canlıya karşı çok sevgi dolu kalabilmeyi ve onu yönlendirmek için, onun gelişimini desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmayı öğreniyor. Bazen yanlış şeyler yapabiliyorlar anne babalar. Bunu her zaman söylerim yani. Çocuklarda gördüğümüz problemlerin sebebi hemen her zaman yani anne babaların davranışlarından kaynaklanır. Şunu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani nörolojik temeli olan kromozom bozukluğundan kaynaklanan, işte Down sendrom gibi ya da nöro gelişimsel bir problem dediğimiz otizm gibi böyle biyolojik sebepli olduğunu bildiğimiz problemleri dışarıda bırakarak söylüyorum ama kaygı bozuklukları, davranış bozuklukları dediğimiz işte bu saldırganlık, karşı gelme, anksiyete, aşırı işte kaygılı olmak, panik ya da çok depresif olması bir çocuğun. Mesela bunlar daha çok anne babalıktan kaynaklanır. Anne babalara düşen rol çok önemli. Büyük bir sorumluluk, büyük bir görev.
Şimdi siz konuşurken Nihan Kaya'yı da biz geçtiğimiz aylarda programda konuk etmiştik. Onun İyi Aile Yoktur kitabı bir an aklıma geldi. İyi Toplum Yoktur, Sonra da Bütün Çocuklar İyidir kitapları da bir taraftan orada okuduğum metinlerde böyle bir an gözümün önünden uçuştu.
Evet, yani ben tabii okumadım. Nihan Kaya'yı bilmiyorum. Belki benim eksiğimdir.
Estağfurullah.
Ama yani ben öyle bir başlık atamam. İddialı. Öyle bir şey söyleyemem. İyi evet. Anne baba vardır. İyi toplum da vardır.
Peki.
Fakat anne babaların elbette ki vardır. Olmaz olur mu? Evet. Biraz biz herhalde kendi yaşantılarımızdan kaynaklanarak bazı düşünceler de oluşturuyoruz. Her zaman bilimsel temelli olmakta yarar var anne babalıktan konuşurken. Ben kendim de bir anneyim.
Evet.
İki kızım var. Biri 21 yaşında, biri 12 yaşında. Dolayısıyla...
Sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah.
Çok teşekkür ederim. Evet. Yani ebeveynliğin zor bir şey olduğunu biliyorum ama... Biraz yönlendirmeyle, biraz destekle, biraz farkındalıkla da çok doğru düzgün, sağduyulu, iyi bir şekilde yapılabileceğini de biliyorum. Bu kadar karamsar olmamak lazım.
Olmak lazım. Sevgiyi almayı, kabul edebilmeyi ve vermeyi, gösterebilmeyi bilmek lazım diyor. Tam böyle karamsar olmayalım, iyi olalım deyince sevgi mesajları olan bir metni hemen kitaptan ulaştım.
Evet.
Özellikle bizim kuşağın yetişkinlerinin ve özellikle ebeveyn rolündekilerin yaşadığı ciddi sıkıntılardan biri de sanırım bu. İstisnaları elbette var ama genel tabloya baktığımızda toplumdaki yetişkin çocuk ilişkisini en iyi sembolize eden, kurallarına, isteklerine itaat edebilmesini bekleyen bir büyük ve ona uyduğunda sorun yaşamayan bir küçüktür diye de sürdürecek Ayşe Bilge Selçuk. Bunun üzerine aslında konuşmak için notlarımı almışım ama program süresi bitti.
Öyle mi? Çok keyifli bir sohbetti.
Sağ olun, benim için de öyle.
Teşekkür ederim.
İnsan her koşulda diyerek Ayşe Bilge Selçuk'un destek yayınlarından çıkan, çok uzun bir zaman olmamasına rağmen, birkaç ay olmasına rağmen çıkalı, evet, dördüncü baskısını yapan kitabına atıfta bulunarak biz de sohbetimizi bitirmiş olalım.
Çok keyifli bir sohbet oldu benim için Serhat Bey. Teşekkür ediyorum.
Benim için de öyle. Çok sağ olun geldiğiniz için. Programın ilk kısmında insan her koşulda dedik. Programın ikinci kısmındaysa insan ve maskesine bakacağız. Mirza Tazegül'le birlikte dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanıyoruz. Ayşe Bilge Selçuk'u uğurlarken.
Gündem dışı.
Böyle birkaç tane çok tatlı arkadaşım, süper bir falcı bulduk, işte kadın her şeyi biliyor falan.
Bunlar bu arada İngilizce işletme okuyan kızlar.
Tabii. Ooo neler var. Böyle ayağı aksayan, bir gözü kapalı bir bayan içeriye giriyor, beyaz saçlı. Abla içeriye girer girmez Semih kim diye bir soru sordu bana. O zaman Semih benim platonik takıldığım biriydi. Enteresan bir deneyimdi kısaca. Ondan sonra hiçbir falcı deneyimim olmadı. O sondu.
Peki şu an aklımda olan ve bana neredeyse öyküyü bile unutturan dinleyicilerimizin de merakla beklediği soru. Semih ne oldu?
Gündem dışı.